Ayrım 9. Garni. Sayfa 92. Yine yollardayız. Az gittik, uz gittik, 6 ay bir güz gittik, ormanlar geçtik, tepeler aştık, Garni yolundayız. Yol üstünde bir yerlerde, görkemli bir taş kemerin arasından ağrı masis Ararat görünüyor. Paylak zınk diye durdu. Bak bak, digin bercühi. Sevgilin sana göz kırpıyor. Bence bunu kaçırmamalısın. Bana kıyak yapıyor. Anında fırladım. Taş basamakları uçar gibi çıktım. Kemerin altındaki duvara tünedim. Ah canım, canım. Pek güzel. Bir sigaralık sürede ısrarla kaç poz resmini çektim o güzelliğin. Çıktı mı sanıyorsunuz? Ne mümkün. Zaten ışık da karşıdan geliyor. O da kasıldıkça kasılıyor. Şımarık şey. Ama çok güzel. O derece kapılıyorum ki güzelliğine, öyle büyüleniyorum ki gördüğümde, onun dışında hiçbir şey çekemiyor dikkatimi. Oysa o arasından göz kırptığı kemer, Charents'in kemeri. Zaten onun adıyla anılıyor. Yerişe Charents, Ermenilerin Nazım Hikmeti. O da bu güzellikten büyülenmiş yıllarca. O tepede oturur, düşlere dalarmış saatlerce, elde konyak, dudakta dizeler, neler neler yaratmış ağrı masis Ararat sevdasıyla. Sonradan sakıncalı damgasını yemiş, zülfiyarlara dokunduğundan herhalde. Yasaklıymış, yıllarca, Nazım gibi, hak etmese de, vatan aşkıyla yanmış yıllarca, onun gibi. Şimdi adına görkemli bir kemer yapılmış. İşte tam o noktaya, sevdiği dağın en güzel göründüğü noktaya. En tepeye de sonradan bestelenen ünlü dizeleri yazılmış. Yesim anuş hayastani, areva pail sarnem sirum. Ben tatlı Ermenistan'ımın güneş gibi parlayan dağını sevmekteyim. Sırasına bakmadan gönlüme göre yazıyorum dedim ya aslında gittiğimiz yerleri. Yine de arada bir çektiğim fotoğrafların sırasına bakıyorum doğrusu. Ki bilgisayarımda açık duruyorlar yazarken. En azından bir yolun üzerinde olan bir şeyi başka bir yolu anlatırken yazmayayım diye. Olur ha, o anda aklıma geliverir. Benim için o pek önemli değil. Etkilenme durumum önemli. Ama neme lazım? Bir bilen çıkar. Önem verir, bir laf eder. Evet, kendim için yazıyorum ama okunsun diye yazıyorum. Tam bunları yazarken baktım mesela, iyi ki de bakmışım. Garni'den önce çektiğim kallavi bir kilise fotoğrafı var. Surp Krikor Katedrali. Atlamışım işte. Bu yepyeni bir katedral, şehir içinde. Yerevan'ın en büyük kilisesi. Eski mimarinin modernize edilmişi. Ermenilerin Hristiyanlığı kabulünün 1700. yılı anısına yapılmış 2001'de. Öyle büyük ki anlatamam. İçi de dışı da onikse benzeyen özel bir taştan yapılmış. Pırıl pırıl bir taş. Her taraf uçuk bir bej rengi olduğundan, gördüğümüz tüm kiliselerin aksine inanılmaz aydınlık, ışıl ışıl ve klasik formun güne uyarlanmış hali. Pek muhteşem ama yine de kilise işte. Beni asıl ilgilendiren Garni. Çünkü orada kilise yok. Çünkü Hristiyanlık öncesinden kalma bir şehir kalıntısı. Milattan önce 3. 2. yüzyılda inşa edilmiş. Ve işte Garni. Yüksek bir tepede muhteşem bir şehir kalıntısı. Burada yazılan her yüksek tepe sözcüğünü okuduğunuzda siz gözünüzün önüne bir dağ getirin. Öyle yüksekte ki vaktinde hiçbir düşman oraya saldırmayı göze alamamıştır herhalde. Sonradan öğrendiğime göre Hayk Nabet'in oğlu Keham yaptırmışmış bu şehri ve de torunu Garni'nin adını vermişmiş. Ben Garni adının çocuklara o şehirden esinlenilerek konduğunu sanırdım. Meğer şehir adını bir insandan almışmış. Çok yüksekte, çok çok yüksekte, sarp bazalt kayalar şehrin ayaklarının altından dimdik iniyor aşağıya. Ta aşağıda keyifle şırıl şırıl akan Azat deresine doğru. Şehrin etrafı 2 metre eninde surlarla çevrilmiş. Vaktinde bu yeri seçenler pek ehli keyifmiş doğrusu. Manzara müthiş. Dünyaya ta tepeden adeta gökyüzünden bakar gibi. Saraylardan, tapınaklardan, hamamlardan arta kalanlar bile her birinin birer sanat harikası olduklarına tanıklık etmekteler. Şehrin en yüksek yerinde Yunan mimarisi etkisinde hala sağlam ve tas tamam kocaman bir tapınak var. Olimpos'tayız sanki. Öyle büyük ki basamaklarında oturunca kedi kadar kalıyor insan. Yani ben öyle kalıyorum. Orada İstanbul'dan gelen başka bir grupla karşılaşıyoruz. O gruptan arkadaşım Mari Akbaş birkaç poz resmimi çekiyor o muhteşem tapınağın basamaklarında. Böylece çektiğim mekan fotoğraflarından birinde ben de bulunmuş oluyorum. Kedi kadar da görünsem oradayım işte. Bu tapınak Tanrı Arek, Mihr için yapılmışmış. Milattan önce 77'de yıkılmış ve milattan önce 1. yüzyılda 1. Dırtat tarafından şehir onarılırken yenilenmiş. Daha sonra da yani 4. yüzyılda 3. Dırtat'ın yazlığı olmuşmuş. Vay canına, lükse bakın hele. Yazın sıcağında ne biçim püfür püfür eser orası. Tapınak, bir günün saatlerini simgeleyen 24 sütunla çevrelenmiş ve de tepesi yani alnı, üzüm salkımı, ceviz yaprağı gibi motiflerle süslenmiş. Pek güzel, pek fiyakalı. Yüksekte müksekte ama yüzyılların gerisinden günümüze gelene kadar defalarca saldırılara uğrayıp tahrip edilmişmiş meğer. O zamanın insanları dağ bayır aşmakta epey ustaymışlar demek. Nasıl da vız gelmiş yükseklik falan baksanıza. Neredeyse uçakla saldırılabilir ancak gibi görünüyor çünkü. Ama en büyük tahribatı 1675'te büyük bir depremle almış tapınak. 1969-74 yıllarında da yani yapılışından tam 1900 yıl sonra sıkı bir onarımla yepyeni olmuş. Ben bu bilgileri hep sonradan edindim. İlk başta pek yazasım da yoktu ama burası Ermenilerin Hristiyanlık öncesinden kalan tek mekan ve tek tapınak. Epey önemli yani. Burası da bana bir şey hatırlatıyor ama Sevan gibi ürkütücü ve mistik değil, başka bir şey. Hemen çözemedim. Çözeceğim herhalde dolandıkça. Pek şaşırtıcı, müthiş bir de hamam kalıntısı var burada. Saraya aitmiş. Aslında resmen sauna. Köprü gibi bir yükseltiden geçerek dolaşılıyor içi. Toprağın altında kalıyor. İç içe geçilebilen 5 odası var bu saunanın. Sıcak suyu taşıyan kalın künkler hala sapasağlam duruyorlar. Neredeyse hiç kırıkları yok. Çukurca bir yerde toprak bacalar var. Buhar odası orası. Yan tarafta da zemini mozaik kaplı bir soğuk su havuzu. Mozaiklerde doğal taşlarla 15 renk kullanılmış. İnanılmaz. Mitolojik deniz canlıları, satirler, tanrılar, deniz kızları resmedilmiş. Her tarafta yüksek bir uygarlığın izleri var. Çok ilginç, çok güzel. Tapınağı sağına alınca dik bir uçurumdan aşağıya bakıyorsun. Karşıda, çok uzaklarda yeniden bir tepe oluşuyor. O tepenin üstünde de bulunduğumuz yerden ancak fark edilen kale artığına benzer bir kalıntı daha var. Böyle muhteşem bir yeri gezerken kimse o yana bakmıyor tabii. Garni'de durmuşken kim dikkat edecek ki ona? Vartkes benim uçurumun kenarında uzaklara dalmış halimi görünce yanıma yaklaşıyor. O karşıki tepede ancak fark edilen yeri görüyor musun? Ay tabii ki görüyorum, tam da ona bakıyorum. Orada ve burada savaş gibi acil durumlarda karşılıklı haberleşmek için yapılmış ateşleme kuleleri varmış. Yardım çağrısı için o kulelerde ateş yakılırmış. Tamam, işte bu. Şimdi anladım işte hatırlattığı şeyi. Gondor yardım istiyor diye mırıldandım önce. Sonra kendi kendime Rohirrim diye yükseldi sesim. Heyecanla dönüp ilk karşıma çıkana Gondor burası dedim. Hangi arkadaşım da hatırlamıyorum ki, kafayı yemişim gibi baktı yüzüme. Yüzüklerin Efendisi'ni okudun mu? Filmini gördün mü diye heyecanla ona buna sormaya başladım sonra. Ne? Tolkien yahu. Kim? Hani şu İngiliz yazar? Cevap yok. Boş ver. Yalnızım işte şimdi. Çok yalnızım. İsterdim ki genç dostlarımdan birileri olsun yanımda şu an. Ah neler paylaşırdım onlarla. Ne keyif olurdu o zaman bu garip duygu. Böyle oluyor işte. Gençlerle sıkça takılırsan, bir yanın onlara ayak uydurdukça, diğer yanın gitgide yabancılaşıyor yaşıtlarına. Bıçak sırtı bir şey bu. Çok riskli. Alışıyor bir kere içindeki çocuk özgür olmaya. Her daim gönlünce fışkırabileceğini sanıyor sonra. Yalnızlık hissediyorsun işte böyle en olmadık zamanlarda. Ekip arkadaşlarıma da büsbütün haksızlık etmek istemiyorum doğrusu. Kimi adını bile bilmiyor evet ama kiminin de konuyu bildiği halde ciddi bir yetişkin olarak fantastik şeylere eğilimi yok. Ve de o yüzden ilgi duymamış. Bense gayri ciddi bir yetişkin olarak çıldırıyorum. İyi, tüm bunlara mantıklı bir açıklama getirebiliyorum böyle de. Ben içimden taşan bu fantezi zaafımı kiminle paylaşacağım şimdi? Yalnızım işte şimdi. Çok yalnızım. Yavaşça yere oturuyorum. Ben şu an Gondor'dayım. Oturmuş bir uçurumun kenarında Rohan'a bakıyorum. Daha fazla dayanamayıp Serdacığıma bir mesaj atıyorum. Telefon etmek gezinin sonuna kadar hiç mümkün olmadı. Ne kadar uğraştıysam kimseyi arayamadım. Benim telefonum o teknoloji harikalarından olmadığı içindi belki de ama mesaj kolaylığı var Allah'tan. Mesaj gidiyor. Bu Tolkien denen herif o kitapları buraları görüp de yazmış valla. Gondor da burada, Rohan da. Anında cevap geliyor. Nasıl yani? Oh işte bu. Tolkien'in Dünyayı Sarsan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, İstanbul'da daha popüler olmadan okumuştum ben hepsini. Hem onları hem Hobbit'i. O zamanlar en uyuşan tarafımız içimizdeki çocukların çok iyi anlaşmaları olan kocam daha sağdı. Ama ciddi bir felç geçirdiği için hastalığın yan etkisi olarak kitap okurken konsantrasyon zorluğu çekiyordu. Bense o sıralar Tolkien'in kitaplarıyla bu konunun öyle bir içine düşmüştüm ki neredeyse sokakta yürürken bile kitabı okumayı sürdüreceğim. Yatakta, tuvalette, mutfakta, yemekte her an onları okuyorum. İkinci kitapla birlikte verilen düşsel Orta Dünya haritası posterini buzdolabımın kapısına yapıştırmışım. Neredeyse orada yaşıyorum. Yani Tolkien'in düşsel orta dünyasında. Bir taraftan da okuduklarımı ona anlatıyorum. Arada bir de heyecanlı kısımlarını yüksek sesle okuyorum. Her birini en az üçer kere okudum da hala aklımı estikçe tekrar tekrar okurum. Arto'nun inanılmaz bir sinema görüşü vardı. Biz o kitapları okurken bunlardan en az 5 film olabileceğine karar vermiştik. Ki daha ortada böyle bir teşebbüs bile yok. Derken efendim nice sonra malum filmler yapıldı ama ne yazık Arto'cum yoktu artık. Düşlediğimiz her şeyin gerçekleştiğini göremedi. Günler öncesinden heyecanla beklediğim ilk filmi sinemada oynadığı ilk gün bir prova sonrası gece 24 seansında iki genç dostumla görmüştüm. Minas ve kız kardeşi Gayane. Başka kimle paylaşacağım o heyecanı? Onları da anmak geldi içimden şimdi. Okurken gözümüzün önünde defalarca canlandırdığımız tipleri, mekanları görür görmez tanıyor, heyecanla birbirimizi dürtüyor, fısıldaşıp duruyorduk film süresince. Hepsini görebilmek için 3 yıl sabırla bekledik. Her birini görür görmez CD'lerini aldım bir bir ve her sahneyi, her repliği İngilizce olarak ezberleyene kadar izledim. Elfçeyi bile sökmüştüm vallahi o aralar. Ne biçim söylüyordum o elfçe şarkıları? Ben tüm bunları anlatarak tabii ki nostalji yapıyorum. Ama o tepede, düşümdeki Gondor'da, düşümdeki Rohan'a karşı sigaramı tüttürürken aklımdan bunlar geçiyor. Ayrıca tüm bunları şöyle bağlayacağım. Biz o kitapları okurken Arto'yla düşünmüştük ki adam o kadar güzel, o kadar açık ve net, o kadar detaylı anlatmış ki her şeyi, elimizde o teknik olanaklar olsa tüm o düşsel mekanları biz bile gerçekleştirebilirdik sanki. Yani film için gereken her detay kitaplarda çiğnenerek verilmiş adeta. Yönetmen hiç zorlanmamıştır valla. Ama ya adam, yani yazarın kendisi? Konuyu kurguladıktan sonra gerekli mekanları, bu kadar açık ve net tarif ettiği yerleri nasıl düşlemiş değil mi? Derler ki insanoğlu hiç görmediği, bilmediği şeyleri düşleyemez. Ancak bir şekilde gördüğü şeyleri abartır, süsler, değiştirir, fanteziler üretir. Ama efsaneler bile az buçuk gerçeklere dayanır. Oradan takıldım işte. Tolkien bu diyarları görmüş de düş gücüyle süslemiş olamaz mı diye. O yüzden istedim yanımda içimdeki çılgın çocuğun düşlerine katılacak genç birinin olmasını. Bir kere takıldım ya buna, daha sonra defalarca başka başka yerlerde haklı olabileceğimi düşündüren daha başka neler gördüm neler. O andan sonra şehir dışındaki her vahşi diyar Tolkien'in orta dünyası oldu benim için ki yeri geldikçe sık sık vurgulanacaklar. Ama kesinlikle Gondor burası. Bir kere tüm alan yani surlarla çevrili kent dev bir üçgen aynı Gondor gibi. Aksini nasıl düşünebilirim ki? Bilenler hemen anladılar tabii. Şehir kapısının hemen çıkışında muhteşem manzaraya karşı doğal taşlarla set set yapılmış şirin bir mekan vardı. Orada oturduk, meyve yedik, kahve içtik. Meyveler inanılmaz lezzetli, doğal ve hormonsuz. Ortada içinde palamut boyunda ünlü işhanasuka benzer balıklar olan bir havuz vardı. Belki de onlardandı, sormadım. Ben hala Gondor şokundayım. Fincanımı alıp masadan kalktım. Manzaraya karşı bir köşede oturdum yerde. Ne düştü ama. Çıkışta sokak tezgahları var. Kavanoz kavanoz reçeller ve ceviz murabbası satılıyor. Bir de pestiller var. İpe dizilmiş, kurutulmuş meyveler. Hepsinden de aldık. Murabba ve reçel kavanozlarını sakladık İstanbul'a getirmek üzere. Ama kuru meyvelerin hepsini yol boyunca yedik. Ceviz murabbası pek lezzetli bir şey. Anadolu'da da yapılıyor. Kimden kime bulaşmış bilinmez. Epey de eziyetli. Ceviz, o acı yeşil kabuğuyla birlikte günlerce, tabii her gün değiştirmek kaydıyla, suda bırakılıyor. Sonra şöyle bir haşlanıp acı olan suyu dökülüyor. Sonra günlerce kireç kaymağında bekletiliyor. Sonra şekerle kaynatılıyor. Zevke göre içine karanfil katılıyor. Yani aşağı yukarı bir ay sürüyor yapılışı. Çok ilginç ama kıtır kıtır yenen kapkara ve tatlı bir şey. Güzel bir şey. O Janet'le yemeğe gidip de mide fesatına uğrayarak döndüğümüz evin hanımı da vermişti bir kavanoz. Nasıl da unutmuşum yazmayı elimize tutuşturduğu çıkından bahsederken. Tabii ya, epey ağırdı çıkın. Kimselere vermeyip uçakta dökmeden İstanbul'a getirmek için onca çaba sarf etmiştim. Hepsini de tek başıma yemiştim İstanbul'a dönünce. Ki o daha lezzetliydi valla. Çünkü içine karanfil de koymuştu. Ne de olsa ev yapımı.